Herkese merhabalar. Benimle Eğlenir Misin'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Başlamadan önce ilk bölüme bu kadar ilgili olduğunuz, güzel güzel cevaplar ve geri dönüşler verdiğiniz için hakikaten teşekkür ederiz. Bu bölümde de Galata Business Angel konuğumuz. Kendilerini de anlatmak için Atavuzun Hasan bizimle. Hoş geldin.
Merhaba Umut. Sen de hoş geldin ofisimize.
Evet, hep aynı ofis. Bulmakta hiç gerçekten zorlanmadım. Bu bence sizin için hep buradayız hissiyatını çok iyi veriyor. En azından benim için verdi.
Buradayız, erişilebiliriz. Hemen girişin karşısındayız
Aynen
gibi
öyle.
şeyimiz var. Bu arada ilk ofis burası değil aslında. Yani daha önce bir hani iki defa daha ofis değiştirdik ama
Ne zaman buraya geliyorsunuz?
2016'nın Temmuz'unda biz buraya geçtik. Burası daha
Hmm.
inşaat
Değil
halindeydi.
mi?
Ahmet gezdiriyordu işte Collective House'un sahibi. Bizi diğer taraflı bahçeli odalara yönlendirdi. Ondan sonra bu arada giriş hep o kafe tarafındandı. Burası inşaat halinde, dedim Ahmet burası ne olacak sen bana söyle diye sordum. Dedi abi burası ana giriş olacak. Dedim ki tamam, benim ofisim burası.
Ha, direkt
Ve
girişte olsun.
buradan itibaren yaklaşık 8 ofis boyunca boştu burası. Yani bu tarafta, bu kanattan ilk ofis tutan biziz. Yani dutluktu gibi. Hatta
Değil
Ahmet'e
mi?
diyorum, beni buradan çıkartmak istiyorsan hava parası vereceksin. Değeri
Ne
var çünkü.
komşularınız oldu, geldiler ve
Tabii
gittiler. Siz
tabii.
hala
Kimler geldi?
buradasınız.
Kimler? Sinemiyalar
Sinemaya var mı?
geldi. İşte BKM geldi. Hepsi gittiler. Biz hala buradayız.
Çok iyisiniz. Peki ben Galata Business Angels'a geçeceğiz ama önceden bir seni konuşmayı
Tabii.
isterim. Sen daha önce ne yapıyordun buradan önce?
Ben kariyerime şimdi üniversiteden başlayayım. Üniversitede işletme ekonomi okudum. Çift anadal yaptım. Çok ders çalıştım. Bir üniversite hayatım oldu.
Nerede?
Koç Üniversitesi'nde. Ders de verdim. Ondan da bir para kazandığım oldu. Daha sonrasında denetimde başladım PwC'de. Orada yaklaşık 1,5 sene geçirdikten sonra danışmanlığa başladım. Yine PwC çatısı altında. Sonra da 2008 krizi oldu. 2008 krizi önemli bir kırılma anıydı benim yaptığım danışmanlık işi için. Çünkü ilk kesilen bütçelerden bir tanesi danışmanlıktı o zamanlar. Çok sürdürülebilir gelmedi bana o iş. Ve dolayısıyla da o dönem çok güzel gelen bir teklif karşıma çıktı. Tep Fortis Birleşmesi'ni yönetecek ekibi eleman arıyorlardı. Ben de oraya dahil oldum işte. İlk dahil olduktan sonra yaklaşık 8 ay boyunca Birleşmiş Banka'nın işte iş planlarını yaptık. Daha sonrasında danışmanlarla beraber işte Birleşmiş Banka'nın nasıl faaliyet göstereceği üzerinde çalıştık. Sonraki 6 yıl boyunca da hep Tep'deydim. Tep Fortis Tep çatısı altında birleşti.
Orada ne yaptın?
Orada da yine Birleşmiş Banka'ya böyle verimlilik projeleri üzerinde çalıştık. CEO Office diye geçiyor. Yani genel müdüre direkt bağlı olan, işte onun istediği çalışmaları yapan departmanlar arasında köprü olan bir bölümdü. Hatta o yüzden de şey diye söylerlerdi. Yani işte bir iş var, kime yaptıracağız bunu? Dur bir Atay'a soralım, Atay'ın tanıdığı vardır diye. Ya bankada yani genel olarak tanınan bir pozisyondayım. Hatta şu cümleyi duydum bir kere. Ata tanımıyorsa öyle birisi yoktur diye bir
Güzel.
cümle geldi. O yüzden öyle bir network'e önem veriyordum o günlerden beri. Sonrasında ama biraz tabii şu oldu. Yani bankacılık çok yavaş gelmeye bana başladı. Yeni bir şeyler aramaya başladım ben de. Karşıma da burası şöyle çıktı. Yani bir dedim, hakikaten girişimcilik alanı çok enteresan ve yükseliyor. Teb de o zaman girişimcilikte lider bir bankaydı. Hala yani şu anda önlerde. İkinci olarak dedim ki artık yani küçük de olsa yönetebileceğim bir organizasyonun başına geçmem gerekiyor. Yani yöneticilik pozisyona yakındım ama hala yani yönettiğim bir ekibim yoktu, bir işim yoktu. Dedim ki bütçe de benim olsun, iş de benim olsun. Batırsam da ben batırayım, çıkarsam da ben çıkarayım dediğim bir yapı aradım. Yani öncelikle aslında aradığım işin çerçevesini çizdim. Ondan sonra da sonra Bağdat bulunuyor. Yani ben çevremdeki herkesi telefon olarak, telefon rehberimde A'dan başladım. Z'ye kadar herkese arayarak, ya dedim ne yapıyorsunuz, bak ya ben yeni bir iş arıyorum, böyle bir iş arıyorum diye anlattım. Tabii şansıma da işte Ayşe benim daha önce buranın bir önceki yöneticisi. Ayşe benim üniversiteden arkadaşım. Sonra beraberinde PwC'de de çalıştık. O dedi ben ayrılıyorum Galata Business Angels'tan. Dedim beni öner. Yani ben de bir deneyeyim şansımı dedim. Ondan sonra da
Başladı
yollarımız
Ege.
çok güzel uyuştu
Hangi
Galata
sene?
Business Angels'ta. 2016'nın başı. Yani
16'nın başı.
2015'in son 2 ayında görüşmeye başladık. 2016 başında ben buraya resmen başladım.
Peki Galata Business Angels'ın kuruluşu ne zaman?
2012.
12 değil mi? İlk.
2011'de böyle kıpırdaşmalar var. Bir şeyler yapalım diye bir araya geliniyor. 2012'de resmen kuruluyor Mayıs ayında.
İlk melek yatırım ağı mı?
Şöyle ilk melek yatırım ağı değil. Yani
Tamam.
onu öyle söylüyoruz genelde. Onu da şundan dolayı. Ya yani aslında bilmiyorum isim vermemde sakınca var mı yani.
Hiçbir şey
İşte
yok.
Metuban kuruluyor. Metoban dediğimizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunlarını kurduğu bir melek yatırmağı. Hı-hı. İlk resmi melek yatırmağı o. Hı-hı. 2011 galiba, yanlış bilmiyorsam, ama hiç yatırım yapmıyorlar bu arada. Veya bir veya iki tane yapıyorlar. Yani pek bildiğimiz bir şey yok o tarafta. Hı-hı. Yani melek yatırmağı olarak kurulup yatırım yapmaya başlayan ilk melek yatırmağı burası. Tamam. Ama şöyle doğru söylüyoruz onu. İstanbul'un ilk melek yatırmağı.
Tamam. O biz net. Bu ilkten devam edeceğiz en azından bu sohbette. Evet. Peki kimler, hangi motivasyonla, neden? Yani bunun bir kuruluş hikayesi vardır elbet. Evet, var. Onu da dinleyelim senden.
Tabii. Şöyle, şimdi Galata Business Angels'ın yapısına bakarsak zaten çok dikkat çekici bir profil var. Evet. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil, Avrupa'da da Amerika'da da hakikaten değişik bir profil. Yani pek benzeri yok bunun. Eski, ilk jenerasyon, Türkiye'nin hani internette öne çıkmış girişimcileri, işte kimler var? Emre Kurttepe'li var başta Mynet'ten. Burak Divanlıoğlu var. Gitti gidiyor oradan. Yemek Sepeti'nden Nevzat Aydın, Meli Ödemiş var. Yine Pozitron'dan Fırat İşbecer, Fatih İşbecer var.
Ve şu an aslında kimi burada bu ekosistemin süperstar olarak görüyorsak hakikaten o insanlar içeride.
Doğru, bir de spin-off'lar da var yani. Şimdi ben Ali'ye referans da atayım. Yani hani 212 GBA'dan çıkıp kurulmuş bir melek yatırma. İşte BIC Angels vardı. Joachim önce buraya üyeydi. Sonra dur ben kendi yapımda bir şey kurayım dedi. Ya dolayısıyla burası aslında yatırım ortamını sevdiren bir camia. Ya bir nevi okul gibi de çalışıyor o anlamda. Spin-off'larımız da var. Dolayısıyla yani o ilk jenerasyon girişimciler bir araya gelerek biraz hani give back dediğimiz, yani ben ne geri verebilirim ekosisteme yaklaşımıyla bu melek yatırmağını kuruyorlar. O zaman tabii bir sürü sisteme bakılıyor. Yani hangi yapıda biz bu işi yapalım diye bakıyorlar. Akıllarına en çok yatan da melek yatırmağı oluyor. Tabii o zaman pek bir know-how yok yani, melek yatırmağı yok. Dolayısıyla Fransa'ya gidiyorlar. Fransa'da işte Sophia Business Angels diye bir tane melek yatırmağından bugünkü bizim sahip olduğumuz aslında altyapı sistemini öğreniyorlar. Sonra onu gelip burada uygulamaya başlıyoruz. Çok da geliştiriyoruz.
Nedir bahsettiğimiz bu altyapı sistemi?
Ya şöyle mesela hani...
Kolayca anlatmak gerekiyor.
Tabii en basiti şu, işte toplantıları ne formatta yapacağız? Girişimleri nasıl dinleyeceğiz? İşte nasıl sözleşme olmalı? Yatırımcıların ne hakkı olmalı? Girişimciye ne sormalıyız? Değerleme pazarlığı nasıl yapılmalı? Gibi konular.
Tamam, bunları konuşalım ileride. Konuşalım. Bunlar bence çok güzel konular.
Tamam.
Bu ilk kısmına geri geleceğim. Ya yani ilk olma. Bunu Ali'lere de sormuştuk 212 tarafına. İlk melek yatırım ağı olmanın 2012 gibi aslında erken bir zamanda ne gibi avantajları, ne gibi dezavantajları vardı? Hani bu da senin bildiğin kadarıyla tabii cevaplamanı isteyeceğim. Yes. O 16'ya kadar olan da deneyimin yok ama bildiklerimi 16'dan sonrası için.
Evet. Yani şöyle tabii, yani herkesin geldiği ilk adres olma avantajı çok büyüktü o zaman. Yani o çok net. Ama diğer taraftan da şu var. Hani deneyimsiz bir yatırım camiası var burada. İşte dolayısıyla yani o dönemi, ben 2016'ya kadar olan dönemi biraz hani öğrenme, tecrübe kazanma gibi yorumluyorum. Yani çoğu yatırımcımız da öyle yorumluyor aslında. Hmm. 2016'dan sonra biraz daha farklı bir kimliğe geçiyoruz. Yani benim misyonum orada biraz daha değişikti aslında. Çünkü niye? Ben geldiğimde bayağı bir rekabet ortamı vardı. Şimdi daha da büyüdü o rekabet ortamı. Hem biraz pozisyon koruma hem de GBA'nın dinamiğini biraz daha değiştirmeye çalıştık o tarihten sonra. İlk dönemin tabii şöyle bir konumu var. Hani girişimcilerde de tam olarak ne aradığını bilmedikleri bir yapı vardı. Yani evet, bir yatırım arıyoruz ama yatırımı nereye kullanacağız sorusunun cevabı tam net değildi. O dönemki sunumlara baktığımda da yani bayağı farklı bugünün sunumlarında açıkçası. Yani iyiler yine, kötü diyemem. Ama yani bugün biraz daha iyi. Yani
o biraz da boşluklar doldurulmuş.
Doldurulmuş. Yani hepimiz öğrenmişiz bu işi.
Bu güzel bir şey. Çünkü bu ekosistemin gelişmesi için çaba sarf eden çok fazla insan, paydaş ve kurum kuruluş var. Ve demek ki bunların bir blog yazısı, bir videosu, bir kelamı sözü etkilemiş ve geliştirmiş ki bu bahsettiğimiz birkaç sene pozitif tarafta ilerlemiş. Bu hoşuma gitti gerçekten benim duyduğuma.
Gerçekten öyle ilerledi bu arada.
Peki bu yine benim bilmediğim ve öğrenmek istediğim bir soru. VC'ler gibi sizin de bir fonunuz var. Yani fonunuz var değil mi?
Fonumuz yok.
Hah, tamam. O zaman yani
fon yok. Çok güzel soru bu arada. Yani bu, ben herkese açıklıyorum bunu da. Türkiye'de, yurt dışında biz yatırım yaparsak nasıl bir formatta yatırım yapıyoruz, ama anlatmaya ihtiyacımız var.
Aslında, evet.
Çok güzel konu. İyi ki sordun bunu. Çünkü şöyle, şimdi bu bir piramit gibi düşünebilirsin aslında. Yani piramidin en tabanında yatırım camiasında. Aile ve arkadaşlar var.
Tamam.
Hani evet. Friends and Family, bir de Fools diye, hani akıllı olmayanlar, o parayı nasıl yatırdın işte, olur mu öyle şey, o 3F diyorlar ona.
Evet.
Yani o akıllı olmayanlar sonra tabii işe exit ederse çok akıllı oluyorlar ama piramidin en altında onlar var. Yani küçük rakamlarla seni tanıdıkları için sana yatırım yapıyor. Yani diyorlar ki ya ben Atay'ı çok iyi tanırım, yaptığı işe güvenim sonsuz, daha biliyorum işin başında ama ben hani ufak da olsa ona destek olacağım diyen profilden bahsediyoruz. Hı-hı. Bu aslında piramidin en altındaki yapı. Ondan bir basamak yukarı çıktığımızda artık profesyonel anlamda melek yatırımcı daha geliyor. Alttakiyle en önemli farkı ne? Seni tanımıyorlar önceden.
Hı-hı.
Ve artık hani girişimci kim diye tabii ki de bakıyoruz ama ikinci önceliğimiz de ya dur bakalım hani işte ne olmuş, neler yapmış? Hani MVP dediğimiz, minimum viable product dediğimiz yapıya kavuşmuş mu? İşte gelir modelini şekillendirmiş mi gibi soruların cevabını aramaya başlıyorlar.
Hı-hı.
Bizim bir basamak üstümüzde işte hani abilerimiz diyeceğimiz fonlar var. Bu arada şey, yani fonla melek yatırım ağı, melek yatırımcıların arası biraz grift. Yani fon da melek yatırımcı seviyesine yatırım yapabiliyor. Bazı melek yatırımcılar da fon seviyesine yatırım evet. yapabiliyor. O ikisinin ayrımı aslında biraz yapısal bir ayrım. Onu da detayına girelim birazdan. Fonun üstünde de biraz daha format değişmekle beraber, yani fonun üstünde yine fonlar var. Basamak basamak yukarı doğru çıkılıyor. En üstte de belki hani yine benzer yapı olduğu için private equity dediğimiz özel sermaye fonları oluyor. Şimdi melek yatırım ağıyla veya melek yatırımcılarla fon arasındaki en önemli fark şu. Fonda profesyonel bir yönetici var. Bu profesyonel yönetici kapı kapı geziyor tabiri caizse ve diyor ki ben bir yatırım stratejisi buldum. Bu stratejim için sizden para istiyorum.
Evet.
Bu parayla beraber de işte 5 yıl boyunca yatırım yapacağım. Sonraki 5 yıl boyunca, yani toplamda 10 yılda o paranın işte şeyini alacağım. Hasılatını alacağım. Ne kadar kazanırsam da sizinle paylaşacağım diyor. Dolayısıyla bir şirkete yatırım yaptığında sermayedar, hissedar tablosunda biz direkt fonun adını görüyoruz. Evet. 212, Revo, işte 500 Startups gibi. Bizim tarafta ise bizim işimiz şu, burası bir melek yatırım ağı. Bize üye olan şu anda 38 tane melek yatırımcı var. Bizim görevimiz onlara bulabildiğimiz en iyi startupları bulup onların karşısına çıkartmak. Yatırım kararını ve ne kadar yatıracaklarına kendileri karar veriyorlar.
Aa, tamam.
Yani dolayısıyla diyorum ki Umut işte bak çok iyi bir startup geldi. Ne dersin? Beğendim, ben 10 bin dolar yatırıyorum. İşte Ahmet'e soruyoruz. Ahmet diyor ki ben beğenmedim, yatırmıyorum. Mehmet'e soruyoruz. O diyor ki ben çok beğendim, 50 bin dolar yatırıyorum dedi örneğin.
Peki senin, bölüyorum, GBA olarak, Galata Business Angels olarak bu insanların yatırım kararı almasındaki etkin sence ne kadar yüksek veya az?
Bu da güzel bir soru. Önce şu şeyi bitireyim tamam, bu arada. Yani yatırım bittikten sonra, yatırım bittikten sonra hissedarlar tablosunda Galata Business Angels'ın adı yok.
Hı-hı.
Artık yatırımcılarımızın bireysel adları oluyor. Burada belki hani melek yatırımcılıkta fonun yapı olarak en ayrıştığı en önemli nokta, şeye bakarsak, yani diğer taraftan bakarsak da yani melek yatırımcı kendi cebindeki parayla yatırım yapıyor.
Hı-hı.
Dolayısıyla kısmen rahat, kısmen rahatsız. Fonsa başkasının parasıyla yatırım yapıyor. Buradaki tabii en önemli rahatsızlık orada, yani o parayla yatırım yaptığı için aslında paydaşları, yatırımcıları için çok dikkatli olması gerekiyor. Onun stresini de taşıyor. Dolayısıyla yani hani bu girişim sermayesindeki arkadaşlar kızmasın. Yani onlar biraz daha kötü polis tarafında hareket edebiliyorlar. Biraz daha sopalılar.
Anladım.
Melek yatırımcılarsa yani hadi gel beraber yapalım gibi iyi polis tarafında daha fazla kalabiliyorlar gerçekten. Neydi öbür soru?
Şuydu.
Ha şöyle, ne kadar ikna ediyorsun diye sorun.
Şu,
çok güzel soru. Şimdi bizim aslında ki buradaki asli görevimiz bir huni gibi düşün. Çok başvuru geliyor gerçekten yani hani.
Bir rakam veriyor musun? Ortalama ayda veya haftada gibi.
Şöyle yani haftada bizim minimum görüşme sayımız 3, maksimum da 15'lere falan çıkıyor bu yani video konferanslı olduğunda. Bu pandemi döneminde daha da fazla arttı.
Çok iyi rakam.
Evet. Ama tabii bunun arkasında 100'e yakın başvuru geliyor. Hı. Ve yani çok sınırsız kaynaktan geliyor. Gerçekten mail atıp abi bir fikrim var nasılsın diye soran da var bu kadar. İşte LinkedIn'den yazan da var, Instagram'dan yazan da var. Demoda ileride fiziksel olarak karşılaştığımızda konuşanlar da var. Veya bizim yatırımcıların beğenip gönderdikleri var. Diğer fondaki arkadaşlarla ya işte beraber yatırım yapalım mı diye bulduğumuz girişimler var. Şimdi bunların hepsini belli bir huniden geçirerek artık daraltmak gerekiyor. Hı-hı. Ya funneling dediğim şey. Bunlarla hepsiyle görüştükten sonra biz aslında onları bir sıraya koyuyoruz. Yani evet, bu diğer girişime göre işte cirosal bakımdan daha iyi durumda. Bu girişim diğerine göre rekabet avantajı bakımından bir tık daha iyi. Bu işin ekibi diğerlerine göre çok çok daha iyi. Dolayısıyla bunu birinci sıraya koyalım diyoruz. Tabii burada hani yatırım kararını sonuçta melek yatırımcı veriyor ya, aslında sunuma çıkan girişimlerin kararını da biraz melek yatırımcıya doğru yönelttik. Hmm. Bu geldiğimde aslında yaptığım önemli şeylerden bir tanesiydi benim. Yani ben bunu bir sordum önce, ya bakın bu şekilde mi ilerleyelim diye fikirlerini aldım. Yaptığımız da şu aslında, hani bütün melek yatırımcıya çıkmadan önce bir veya iki melek yatırımcının görüşünü aldığımız bir toplantı ayarlıyoruz.
Ha, evet. Minik bir kamuoyu, ardından açılış.
Doğru. Buna da aslında sponsorluk sistemi diyoruz. Yani ben buraya başladığımda 2016'da bir best practice araştırması yaptım ve best practice'lerden bir tanesi bu sponsorship dediğimiz şey. Yani bir girişimciyi melek yatırımcıların önüne atmadan önce, tabiri caizse, en azından onu böyle içeriden savunabilecek, onu böyle bir saat boyunca dinleyip daha iyi anlamış bir melek yatırımcı koyuyoruz içeri.
Çok harika bir sistem.
Ve dolayısıyla da şimdi bir de tabii zaman da çok dar bu arada. Yani şu anda 8 dakika sunum yapıyorlar, 8 dakika soru cevap yapıyorlar. 16 dakikada anlattı. Tamam mı? Ama bazı şeyler illaki havada kalıyor. İşte tabii o bazı ki şeylere destek olabilecek melek yatırımcı da oluyor. Dolayısıyla şöyle oluyor genelde bizim sistem. Biz görüştük, beğendik. Dedik ki bu iyi. Ondan sonra diyelim ki e-commerce'de, yani e-ticarette bir girişim. E-ticarette bizde kim iyi? İşte Burak Divanlıoğlu iyi. Biz bir Burak Divanlıoğlu ile görüştürelim kendisini. Hmm. Bir saat görüşüyorlar. Hatta ucu açık. İstiyorsa 3 saat görüşsün. Burak Divanlıoğlu dedi ki ya ben bu işi beğendim. Bence GBA'ya gelmeye hak ediyor dedi. Ve onun sponsorluğunda da biz getirdik şeye, GBA'ya. Bu şekilde çalışıyor şu andaki yapımız. Eskiden biraz daha farklıydı. Eskiden biraz daha hani ata karar versin, işte şu karar versin gibi yöntemiydi. Onu şu anda tıpkı yani yatırım kararını nasıl melek yatırımcı alıyorsa, aslında kimin geleceği kararını da yine biraz melek yatırımcıya çıkarttık. Senin soruna cevap vereyim bu arada. Hala tamam, cevap vermedim. Senin sorunun cevabı şu. Ben ortada bir yerdeyim. Yani hani ya buna kesin yatırım yapın, bunu kaçırmayın abi, bak yapsan işte bunu üzülmezsin, bunu kaçırdığında sonra başın duvarlara vurursun şeklinde konuşmuyorum. Ya o manipülasyona girmiyor. O manipülasyon artık.
Evet.
Veya girişimciye şunu da yapmıyorum. Ya sen bundan mutlaka al bak, ya kesin al. Sen işte hiçbir şey karışma, bundan yatırım alacaksın gibi bir yaklaşım da yok.
Ilıman taraftasın.
Ya diyorum ki yani, bu melek yatırımcıyı bence kaçırma, çünkü bunun uzun vadede sana bu faydası olabilir. Ben daha önceki tecrübelerimden gördüm diyorum.
Peki sence neden girişimler melekten yatırım almalı? Melek yatırım ağından, melek insanlardan.
Aha. Çok güzel soru. Yani nereden yatırım alabilir başka, öncelikle bir ona bakalım. Ya burada şunu çok unutuyoruz. Yani şimdi niye melek yatırımcı, niye girişim sermayesi diye bir yapı var aslında. Bence onu konuşalım. Çünkü orayı böyle kapatıyoruz gözlerimizi, hiç konuşmuyoruz.
Sadece para olarak mı bakıyoruz?
Ya hayır, diyoruz ki ya yatırım alacağım diyoruz mesela. Evet. De yani işte ya yatırım yapmadı bana, ya işte yatırım yapacaktı vazgeçti. Uf, çok büyük yatırım yaptı diyoruz da, yani işin bir konsept olarak temelini bir anlamak gerekiyor. Bunu ben şurada yaşamıştım. İşte Galatasaray Üniversitesi'nde bir konuşma yaptık. Yaklaşık bir saat boyunca ben çok sofistike terimlerle konuştum. Arkadan çekingen bir el kalktı böyle. O kalkışı gördüm, bak şöyle kalktı. Ben bir şey sorabilir miyim dedi. Tabii buyurun dedim. Ya bu melek yatırımcı nasıl para kazanıyor dedi. Yani o kadar temel bir soru ki ve bunu hiç cevaplamamışız. Benden önce 4 panel daha vardı bu arada. Orada da hiç konuşulmamış. Dedim yani hakikaten teşekkür ederim yani, en azından yani nereye doğru, ne seviyeye inmemiz gerektiğini, oradan tekrar yukarı kaldırmamız gerektiğini çok net gösterdi.
Bu programda soruyoruz bu arada. İleriki sorulardan biri.
Bence sormamız lazım bu soruyu. Şöyle tabii, niye melek yatırımcı almak önemli? Çünkü hani şimdi programın adına yaraşır bir şekilde bu bir evlilik gerçekten.
Evet.
Hatta şey işte, nikah masasına arkada şey, o her yatırımdan sonra onu çalıyoruz işte. Oturuyorsun işte, şöyle fotoğraflarda böyle çekiliyor. Gerçekten orada bir nikah ortamı var. Bu evlilikte tabii iki tarafta birbirine destek oluyor. Yani şimdi hani melek yatırımcının beklentisi, bak ben çok büyük bir riske girdim. Banka girmiyordu, ben girdim. Dolayısıyla hani bu koyduğum paranın gerçekten hani hatır sayılır bir şekilde karşılığını bekliyorum diyor. Bu maddi tarafı. Manevi tarafı daha önemli aslında şey tarafında, yatırımcı tarafında. Hani bunu David Rose diye bir adam var, melek yatırımcı, o söylüyor. Şimdi diyor marketten domates alabilirsin diyor. Ama bir de diyor bahçede şöyle hani dalından koparttığın, yetiştirdiğin domates var diyor. İkisinin tadı birbirinden çok farklıdır diyor. Doğru gerçekten.
Tabii.
Yani o dalından domates konusu var burada. Bizim yatırımcılarımızdan bir tanesi söylediği inanılmaz bir söz var. Diyor ki melek yatırımcılık benim kişisel Ar-Ge alanım diyor. Ben buraya geldiğimde dünyada, Türkiye'de girişimciler ne üzerinde çalışıyorlar, yeni trendler ne, onu Çok rahat öğreniyorum diyor. Yani orada geliyor işte Umut bana bir sunum yapıyor. Allah'ım diyorum ben bunu nereden duymadım? Niye duymadım diye böyle kendi kendine şok olanlar var. Öyle. Çok büyük bir avantaj bu gerçekten. Dolayısıyla melek yatırımcı bundan hem keyif alıyorlar hem de alabiliyorlarsa işte eğer her şey yolunda giderse para da kazanabiliyorlar. Hı. Girişimci niye melek yatırımcıyı yanına almalı? Yani evliliğin diğer tarafını konuşalım. Çünkü melek yatırımcı eğer gerçekten size bir sektörel avantaj sağlayabilecekse birincisi o. İkincisi siz daha önce hayatınızda hiç fonla pazarlık yapmadıysanız ama daha önce size yatırım yapmış kişinin bir fon background'u varsa veya bir fondan yatırım aldıysa o pazarlığın nasıl yapıldığını, hangi şartların önemli olduğunu, hangilerin esnetilebildiğini biliyorsa bunlar paha biçilmez şeyler.
Aynen öyle.
Hiç o kafayı mafayı duvara çarpmadan yani hani yolda öğrenmeden öğrenilmişi bir anda sizin şirkete hani hafızaya yüklenir gibi yüklenmiş oluyor. Evet. Evet.
Akıllı para dedikleri sanırım zaten bu değil mi?
Akıllı paradan kastımız bu.
Hem tecrübeyi hem network'ü hem bu deneyimle her şeyi içeri almak sadece para değil. Kesinlikle hepimizin isteyeceği bir şeydir. Şöyle bir düşünüyorum acaba melek yatırımı atlayıp direkt VC'den alan var mı? Elbet vardır.
Var tabii çok var.
Acaba onların düşüncesine ilk keşke melekten alsaydık ilk diyorlar mıdır? Bu güzel bir konu.
İkisi de var. İkisi öyle de var. Mı? Hani... Keşke diyen kapımızı çalan oldu ya. Ben hatta şey dedim yani sen çok büyük bir fondan yatırım aldın. Yani niye konuşuyoruz şu anda ben anlamış değilim dedim. Evet, onun cevabı şu oldu yani ben hakikaten o smart money'yi yanında hissetmek istiyorum dedi. Yani bugüne kadar o işte hani iyi polis kötü polis dediğim konu oydu belki de. Yani hani o iyi polis lazım bana biraz daha elimden tutup bak sen buraya yönel her şey yoluna girecek diyecek. Şimdi fondaki kişilerin stresi yüksek olabiliyor yani çünkü para yatırmış başkası söz vermiş. Dolayısıyla hadi bunu bak yapacaksın bu parayı bana kazandırmak zorundasın gibi bir yaklaşım olabiliyor. Melek yatırımcı biraz daha ılıman yani bu anlamda.
Yatırım konusunu konuşmak istiyorum artık. Evet. Siz hangi aşamalarda ne kadar büyüklükte yatırım yapıyorsunuz?
Evet. Ya bizim skalamız değişiyor. Skalamız da fikir aşamasından başlıyor. Ama buradaki yatırım oranımızın küçük olduğunu lütfen söyleyeyim. Tamam. Yani. Ve seri A'ya kadar gidiyor. Seri A dediğimizde bir fonun kurumsal bir yapının ciddi bir para koyduğu tur. Böyle açıklanıyor literatürde. Oraya kadar gidebiliyoruz. Tabii dolayısıyla bu skala bu kadar değişikken yatırım tutarları da değişiyor. Ama şöyle tarihsel olarak baktığımızda bizim medyan yatırımımız yani tam ortadaki yatırımımız 110 bin dolar.
Tam böyle tohum yatırım diyebileceğimiz.
Evet ama yani hani o en baştaki fikir aşamasındakine tabii 110 bin dolar gitmiyor. Evet. Yani ona hani... Ne diyeyim yani belki 20 bin dolar gidiyor, 40 bin dolar gidiyor. O ta seri A'daki aşamaya da bugüne kadar yaptığımız en büyük yatırım olan işte Firefly yatırımıyla çıktık. O da 660 bin dolarlık bir yatırımdı.
Ya Firefly nedir ya? Hani
bakalım bekliyoruz güzel haber.
Çok güzel. Ben yani biz çok heyecanlıyız. Caps Lock olarak böyle Umut olarak özellikle de bir ilgim var. Hı hı. Haliyle çok ciddi güzel gidiyorlar bence. İyi adımlar attılar. Şunu sorayım o zaman. Herhangi bir dikeye odaklanmıyorsunuz değil mi?
Var dikeyimiz
var. Var mı? Var, o zaman onu alayım.
Yani şöyle yani gün sonunda bizim üyelerin profilinden dolayı burası genelde yazılım ağırlıklı işlere yatırım yapıyor. Dikey olarak baktığımızda da yine tarihsel konuşayım. Bizim portföyümüzün %40'ı hem deal anlamında bugüne kadar 40 girişime yatırım yaptık. Onun %40'ı marketplace, pazar yeri dediğimiz işler. Alıcı ile satıcıların buluştuğu işler gibi düşünebiliriz. Diğer %40'ı software as a service dediğimiz yazılım işleri. Kalan kısmı bayağı karışık ama yani orada işte education tech yani eğitim teknolojileri yapan da var, sağlık teknolojisi yapan var, VR yapan var, AR yapan var, yapay zeka olan var. Dolayısıyla aslında biraz hani o ağırlıklı yerlerden de biraz çıkmaya başlıyoruz ama hani hiç girmediğiniz alan diye sorarsan yani böyle çok deep tech alanlara girmiyoruz açıkçası. Know-how'umuz yetmiyor çünkü oraya. İlgi de olmuyor açıkçası.
Şey diyebiliyor muyuz o zaman? Hem portfolyoya baktığınızda hem de içerideki meleklere baktığınızda bizim kasımızın kuvvetli olduğu dikeyler biraz daha marketplace ve SaaS taraflarıdır.
Doğru. Ha, doğru. Tamam. Yani mesela gaming de yok bugüne kadar. Yani
düşünüyor musunuz? Bak çok şöyle, güzel bir yer.
Aslında düzelteyim kendimi. Daha önce Umax Studios diye bir yatırım yaptığımız girişim var.
Ne zaman?
Valla benden önce oldu ama tarih ben galiba de, 2013
ben olabilir. Bende de canlanmadı o yüzden.
2013 öyle bir deneyim var. Ya gaming de başka bir tabii şey gerekiyor, yaklaşım gerekiyor. Hmm. Bence GBA'daki tabii yatırımcının yaptığı en doğru şeylerden bir tanesi de şu. Bildiğimiz alana yatırım yapmak. Yani diğer taraftan çünkü dinleyince, yani şimdi ben de senin önüne öyle startuplar getiririm ki vay ansın diyorsun. Yani vay be diyorsun ama işte o vay be etkisini silebilecek bilgi gerekiyor aslında evet. Yatırım yaparken. Yani mesela birisi geliyor diyor ki ben işte tarımla ilgili bir teknoloji. Ben işte zararlıları işte hiç pestisit sıkmadan öldürüyorum diyor mesela. Süper. Tamam. Sen diyorsun ya inanılmaz ya bu nasıl bir şey diyorsun. Ama
ben ne yapayım?
Sonra tarımla ilgili yok yani yine yatırabilirsin. Çok heyecanlısın. Çünkü bu pazar çok büyük. Tarımla ilgili bir yatırımcı yanına oturduğunda ve dediğinde ya doğru söylüyorsun ama işte o astığın işte bir cihaz diyelim. Diyelim ki o işte nemi arttırıyor ve yapraklara zarar veriyor diyor mesela. İşte evet onun üzerine çalışıyoruz diye cevap hoppa veriyor girişimci. Bir dakika diyorsun yani. Bu eğer bu soru sorulmasaydı ben şu anda yatırım yapmıştım belki.
Tamam, çok iyi anladım.
Yutkunuyorsun açıkçası. Dolayısıyla bildiğin alana yatırım yapmak bence hassas bir konu. Girişimci için de çok önemli. Yani eğer mesela software as a service bir iş yapıyorsunuz ve yatırımcınız size diyorsa ya stoklar nerede? Hı-hı. İşte nasıl taşıyorsun şeyleri? Serverlar nasıl taşınıyor şeye müşteriye dediğinde mesela.
Bir şey yani yapmam gerekiyormuş.
Ya hadi buna bir cevap ver, iki cevap ver. Okey de yani bu sürekli gelirse mesela her update toplantısında stokları ne yaptınız gibi bir soruyla karşı karşıya kalırsan bu çok can sıkıcı.
Bence zaten girişimci tarafından bu eşleşme çok daha önemli. Çünkü bu tarafta kendini iki veya üç kat büyütme, geliştirme gereksinimi duyan taraf girişimci tarafı. Bunu kesinlikle olumlu tarafta söylüyorum. Ve orada bir tecrübe var. Yani sen o eşleşmeyi, o bilir kişiyi ne kadar yakalarsan senin ve şirketin için daha iyisi olacaktır. Bir de şöyle bir soru var. Bunların hepsini düşündüğümüzde girişimler size nasıl gelsin? Sizce en iyi geliş, yani size ulaşma yöntemi nedir? Sunum yöntemi ve belki oradaki sunumdaki tavrı nedir? Yani ben GBA'ya şimdi sunum yapacağım haftaya.
Evet.
Etkileyici olmak için hangi adımlarla gelmem lazım?
Şöyle yani bu zamanlamanın bir ideal zamanı var gerçekten GBA özelinde konuşuyorum. Şöyle ki hani bir ürünü çıkartın ve piyasada test edin. Yani bu POC de olabilir, Proof of Concept aha dediğimiz aşama da olabilir. O test ettikten sonra müşteri görüşünü aldığımızda biz daha çok etkileniyoruz açıkçası. Çünkü orada önemli bir eşiği aşmış oluyor aslında aynen, girişimci. Ve işin ne kadar büyüyebileceği hakkında bize bir sinyal veriyor. Her şeyi bir kenara bırakalım. Ya bu girişimci gerçekten bu ürünü satabiliyor, pazardan anlayabiliyor diye bir algı bırakıyor bizde. Dolayısıyla oranın ben ideal zamanlama olduğunu söylemek durumundayım. Birincisi bu. İkincisi gerçekten hani iyi bir ekip oluşturduktan sonra gelmek de önemli bizde. Ha. Yani ya benim bir fikrim var. Ya biraz sattım ama işte ya ekibim de daha tam değil konusunda melek yatırımcı cayabiliyor. Şundan dolayı çünkü gün sonunda aslında baktığımız şey ekibin kimlerden oluştuğu. Yani girişimciye yatırım yapıyoruz. Yani bu tabii aslında hani yatırım camiasında yine ideal senaryo girişimciye yatırım yapmak. Çünkü hani iş fikri bir yere kadar iyi gidebilir ama ondan sonra değiştirmek gerekiyor. Yani eğer yolu tıkanırsa onu değiştirecek olan kim? Ekip üyesi. Dolayısıyla iyi bir ekip olması gerekiyor. Yine bir ideal zamandan bahsedeyim. Hani ya şimdi mesela 100 bin dolar medyan dedim ya, 110 bin dolar medyan. Yani şimdi 300 bin dolarlar, 400 bin dolarlar bandına çıktıktan sonra bizim için biraz erişilmesi güç seviyeye tabii geliyor. Yani o da bir gerçek. Yani dolayısıyla hani böyle o ideal arayı tutturmak lazım. Yani yatırım ihtiyacınız çok uçmuyor. Sattığınız işlerin iyi gittiğini gördünüz. O keşkeleri sıraladınız. O zaman gelip gelin konuşalım deriz. Orada tabii bizim görmek istediğimiz durum şu. Gerçekten çok iyi bir sunum olması lazım. İşi çok iyi anlatan. Orada çok prova yapmışla az prova yapmış arasındaki fark o kadar net gözüküyor ki. Ve maalesef şöyle de bir şey var. Yani oğlumun okulundan da biliyorum. Hatta eleştirdim onları geçen gün. Çok az sunum yapıyoruz biz kariyerimiz boyunca, hayatımız boyunca. Ya mesela çok yurt doğru dışındaki eğitimde Amerikalı girişimci geldiğinde şok oluyorsunuz. O kadar iyi anlatıyor ki. Ama çünkü öyle yetişmiş. Yani anaokulunda o çıkıp işte this is the solar system diye anlatmaya başlıyor. Ondan sonra münazaralar işte... İşte Democrats, işte Liberals, evet, Republicans diye konuşuyorlar. Bunu hayatları boyunca yapıyorlar. Çok iyi kas var orada. Antrenmanlar çok müthiş. Evet. Biz de işte onu bir yerde kapatmak gerekiyor.
Anladım.
Onu kapatıp gelmek lazım. Üçüncüsü de
çok,
şu.
Çok iyi örnek bu arada. Çok iyi.
Üçüncüsü de şu. Soru cevap kısmında da çok net olmak gerekiyor. Yani şu anlamda mesela en çok böyle hayal kırıklığı yaşadığım sunumlar şunlar oluyor. Mesela Google'da benzer işi yazdığında bir yatırımcı ve işte örnek veriyorum. İşte Lemonade'i biliyor musunuz? Mesela sigorta ile ilgili bir iş geldi. Şimdi Lemonade çok no brainer bir iş. Ya yok bilmiyorum duymadım dediğinde zaten bitti olay, anlatabildim ya. O rekabeti araştırmamışsa eğer girişimci. Ya bütün anlattıkları, o 8 dakika boyunca anlattıkları çöpe gidiyor.
Anladım. Evet. Çünkü yetkin olmanı bekliyorlar günün evet. sonunda. Peki evet,
kesinlikle.
Bence çok bayağı ders niteliğindeydi bu bütün maddeler. Teşekkür ederiz. Sonuna da yaklaşıyoruz. Son böyle mini mini sorularımı sormaya başlayacağım. Tamam. Şunu sormadan da tabii ki devam etmeyeceğim. Tabii. Kimlere yatırım yaptınız şu ana kadar? Bunu söylemesi çok zordur. Herkesin ismini zikretmek ama aklına ilk gelenlerden işte kopya da çekebilirsin duvardan.
Evet, bizim bu kolektif havza gelenler bilirler. Bizim burada hani bir yatırım yaptığımız bayraklar listesi var. Ya tabii şu anda bizim yani hani portfolyomuzun amiral gemisi Insider. 2014 yılında yatırım yapılmış bir girişimden bahsediyorum. Bugün de gerçekten göğsümüzü kabartıyor.
Kesinlikle.
Çok iyi girişimler var gerçekten. Yani ben her birinin girişimcisini tanıdığım için çok memnunum. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Belki bu işin en keyifli kısmı o. Yani yeni insanlarla tanışmak, onların vizyonuna şahit olmak, böyle o gözler parlıyor böyle anlatırken, heyecanlandırıyor seni.
Aynı şekilde çok bu keyifli. Arada hani Caps Lock adına da konuşmuş olayım.
Evet.
Kesinlikle bunca zamandır bu kadar buna vakit ayırmamızın ve heyecanlı olmamızın tek sebebi her seferinde girişimcilerle sohbet ettiğimizde hem bir şey öğreniyor olmamız hem de o heyecana ortak oluyor olmamız. Yani paha biçilemez bir şey gerçekten.
Doğru. Yok sizde de var işte o. Yani o heyecan var yani. Onu dinlemek, o hikayeyi dinlemek beni çok heyecanlı ve ne hikayeler çıkıyor
değil
burada.
Mi?
Yani ben şunu dedim hatta Umut, kariyerimde buraya geçtikten sonra ya ben yıllarca her gün yeni birisini tanımadan nasıl hayatımı geçirmişim dedim yani.
Normal oldu değil mi böyle?
Evet dedim ya, ben nasıl masa başında oturup burada böyle, ya bu arada kötü bir şey değil, bunu seven insanlar da var.
Tabii
ama
ki.
Ben o değilmişim ya, kendimi tanımamışım yıllarca.
Kendimi buldum diyenlerden misin?
İnanılmaz kendimi buldum. Ya orada benim bir geçiş hikayem var ya, o başka bir session yapalım yani hani.
Seni...
O kariyerden buraya nasıl geçtin diye sorarsan orada bir kendimi bulma yolculuğum var benim bu arada, yok değil.
Caps Lock Podcast'ı konuk alalım, orada direkt kişiye odaklanıyoruz.
Tamam.
Orada
onu anlatırım.
Anlaştık.
O ayrı bir hikaye. Ya işte Dene bunu bizim çok sevdiğimiz yatırımlardan. Deko Pasaj, Tutumlu Anne, Garaj Sepeti, Otsimo, Pricing, işte Pabino, Jetrack, Kolaika, Flowerbox, User Guiding. Bu arada eli kulağında olanlar var. Vispera var, işte Alotek var. Ya bunların hepsi gerçekten çok iyi girişimciler ve
kesinlikle
iyi
öyle.
Fikirler de var aralarında.
Şöyle bakıyorum, neredeyse hepsini tanımakla birlikte neredeyse yarısını da biz Caps Lock Podcast'te konuk almışız. Demek ki iyi de bir şey yapmışız
demek ki,
yani.
Evet, benzer yerdeyiz.
O zaman asıl şeye geldik. Soruya. Sizin çıkış stratejiniz nedir abi? Burası nasıl para kazanıyor? Ne oluyor yani burada?
Güzel. Şimdi melek yatırımcılar nasıl para kazanıyor? Temelde 3 tane yöntemi var. Bu girişim fonları için de geçerli bu arada. Girişim sermayesi fonları. VC yani. Şimdi birinci yöntem şu. Bizim yatırım yaptığımız bir şirket stratejik olarak başka bir şirket tarafından satın alındığında biz de orada şirketi kuranlarla beraber hissemizi satma hakkına sahibiz. Örnek verelim. İşte Yemek Sepeti Delivery Hero geldi, Yemek Sepeti'ni satın aldı. Daha yakın tarihe gidelim. İşte Peak Games'in Zynga Games tarafından satın alınması veya işte Trendyol'un Alibaba tarafından satın alınması. Bunlar çok güzel örnekler gerçekten. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem halka açılma dediğimiz, işte Initial Public Offering diye geçiyor. Initial Public Offering'de ne oluyor? Bizim aslında kanayan yaramız da odur. Biz bir şirkete yatırım yaptıktan sonra belki 5 yıl boyunca, 7 yıl boyunca o hisseler kapalı kalıyor.
Evet.
Hiçbir yere satamıyoruz çünkü yani halka açık bir şirket de değil. Hani işte satıyorum şirket hisselerimi diye bağırdığımızda da her zaman alıcı da bulamıyoruz. Ama ne oluyor? Şirket halka açıldığında artık hisseler belli bir süreden sonra, orada tabii onun altını çizmek lazım, açılır açılmaz satma diye bir şey yok. Belli bir süreden sonra satışa çıkabiliyor. Hı hı. Türkiye'de örneği var mı? Ben duymadım.
Bizde çok az değil mi halka az?
Yok, hatta hiç yok.
Yok mu?
Yok.
Ben de çok
yani
az
tabii
diyerek...
Yani hani Arena Bilgisayarlar, başka kim var? Logo Yazılım. Yani bunlar var mı? Yok
evet.
Değil. Ama ya Amerika'da tabii şöyle bir fark var. Şirket zarardaysa da halka açılabiliyor.
Doğru. O da bir strateji olarak yani, yapılabiliyor.
Evet, yani bu da çok ciddi bir fark yaratıyor. Ama şimdi bambaşka bir şey de geldi. SPAC denilen işte Special Purpose Acquisition Company diye bir şey de çıktı.
Doğru.
O biraz daha rengini değiştirecek.
Ben de dün öğrendim. Dün yazdık çünkü biz bunu. Ben de dün böyle bir şeyin varlığını öğrendim.
Sen abi bunu alta şey koy. Hemen. Tamam. O da biraz değiştirecek işi. Halka açıldığında da melek yatırımcı yine hisselerini satabiliyor.
Hı-hı.
Üçüncü senaryoda ikincil piyasalar dediğimiz, yani ikincil aslında satın alma diyelim ona. Mesela biz melek yatırımcı olarak yatırım yaptık bir şirkete. Insider'da yaşadığımız exit'te böyle oldu. Daha sonrasında Sequoia geldi ve dedi ki ben daha fazla kurucuların yüzde kaybetmesini istemiyorum. Dolayısıyla da yatırım yapmak isterim, tutarım belli bir kısmını önceki yatırımcılardan satın almak istiyorum dedi.
Evet.
Bu arada bu çok tabii kazan kazan bir hikaye. Çünkü hem melek yatırımcı burada bir şekilde exit etmiş oluyor, hissesini satmış oluyor. Hem de yeni gelen fon girişimcileri, kurucuları dilute ettirmeden, yani evet, yüzde kaybettirmeden hisse sahibi olmuş
çok
oluyor.
Güzel. Şeyi anmadan da bitirmek istemiyorum. Galata Business Angels ekibi kaç kişidir, neler yaparlar? O isimleri de zikredelim lütfen.
Tabii. Şöyle, Galata Business Angels iki kişilik bir dev kadro diye söylüyor. Yani şimdi ben varım ve benimle beraber çalışan Tunya var.
Çok selam.
Tunya'yı bu arada ben görmedim. Ya fiziksel olarak görmedim yani. Şöyle, işe girdiğinden beridir o Ankara'dan çalışıyor. Yani çünkü bu koşullarda İstanbul'a getirtmek istemedim kendisine yani. İyi kişi Tunya'nın. Sağ olsun, çok da can kattı gerçekten bize. Şöyle bir yapı var ya, yani melek yatırmaları dünyada zaten yine best practice'lerde çok yalın yapılar. 2 veya 3 kişi çalışıyor bu işlerde. 6 kişiyle yapmaya çalışanları gördük, dönmüyor iş kolay kolay. Ve hatta mesela bu benim oturduğum koltukta gönüllü bir melek yatırımcı da oturabiliyor. Yani melek yatırım ağının üyelerinden bir tanesi diyebiliyor ki ya tamam, ben burada oturayım, para da almıyorum, vaktimin %100'ünü buraya veriyorum. Çünkü burada bir sekreterya işi var yani. Gelen her girişimciyle görüşmek, işte bir nevi kendimi adaptör diyorum o anlamda. Girişimcinin hızıyla yatırımcının hızı birbirinden farklı olabiliyor. Yatırımcının başka işleri de var çünkü. İşte çoluğu var, çocuğu var, işi var. İşler kötü gidiyor. Bir taraftan da işte girişimci geliyor, diyor ki abi bana yatırım yapacaktınız, ne oldu falan. Yani bir git şimdi falan gibi bir tepki vermemek için. Arada o hızı düzenlemek gerekiyor.
O volt dengeleme güzelmiş. Güzel.
Evet, evet. Ya o voltajı dengeliyoruz tabiri çok caizse. Iyiymiş. Yani girişimci, bak sakin ol. Ya geliyor. Bak ben sana söyleyeyim ya, bu 2 ay sonra bitecek. Gerçekçi olalım gibi o termi yönetiyorum. Yatırımcıya da hazır olması gereken, hani ya şu tarihte hani paranızı hazırlamanızı rica ederim deyip o tarihi belirleyerek aslında ikisini ortak bir noktada bir araya getiriyoruz. Yaptığımız iş o. Bu sekreterya işi, yani bunlar çok vakit alıyor gerçekten. Diğer taraftan işte melek yatırımcılar bir şey sorabiliyor. Şu girişimi ne yaptık? Girişimlerin takibi gibi de bir iş var. Dolayısıyla burada hakikaten birisinin böyle oturması gerekiyor ama çok da fazla kişi değil. Çünkü çok fazla kişi olduğunda burasının ekstradan bir ciroda yaratması tabii gerekiyor.
Ha, evet, onu düşününce siz maaşlı çalışanlarsınız.
Doğru, evet.
Sizin maaşınızı ve diğer giderleri ödemek için kazanılan para nereden geliyor?
Burası bir dernek. Galata Business Angels bir dernek. İlk kurulduğunda belki onu da altını çizmek lazım. Galata Business Angels'ın mottosu, biz ekosistemden para kazanmayacağız. Yani şöyle açayım onu biraz. Tabii ki de yani exit'ten para kazanacağız ama o yatırım. Ekosistemden para kazanmak demek şu demek. Ben de sunum yapmak isteyen girişimciden ben para almayacağım.
Peki.
Yatırım toplandığında $100,000'lık yatırım alanında %5'i GBA'nındır. Çünkü ben buldum o parayı. Ben yatırımcıyı ben sana buldum. Bu arada bu çok yaygın bir şey yani, bu hani dünyada bu aracılar var. Sana yatırım buldum, %5'i benimdir deyip parayı alanlar
peki
var.
Yani, tamam.
Bizde o da yok. Ne bileyim, bir event yaparız mesela. Event'te kimseden para almayız. Bir istisna var orada yani, bir yere diyoruz ki yani 20 lira şuraya bağış yapın. O da niye? Çünkü hani o parayı vermeden gelmiyor sana. Geleceğim diyor, gelmiyorlar. Biz yok yere mesela konuşmacı getirdiğimiz oluyor. Dolayısıyla tabii bu pandemi öncesinden bahsediyorum. Dolayısıyla yani bu dernek olarak burası para kazanma amacıyla kurulmamış bir yer. Burası iyi girişimcilerle gerçekten GBA'daki kaliteli yatırımcıları bir araya getirmeyi hedefliyor. Buradaki amaç da yani bugüne kadar kazanılmışları geri verebilmek aslında. Tam bir give back mantığıyla ortaya çıkıyor. Galata Business Angels'ın hani bizim bu ofisin dönmesi için de evet gelirler. Tabii hani üyelik aidatları var. Bazen işte hani sponsorluk aldığımız etkinlikler oluyor. Bu şekilde dönüyor. Yani agresif bir şekilde hani bu sene bu kadar kâr edeceğiz gibi hedeflerimiz yok açıkçası.
Çok çok güzelsiniz abi. Çok da teşekkür ederiz. Böyle açık açık her şeyi keyiflice anlattığınız için. Bence hem bir şeyler öğrendik, hem not aldık, hem de size gelecek insanlar için güzel de bir kaynak olduk. O yüzden bu zamanı paylaştığınız için yeniden teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu gerçekten.
Dinleyen tüm arkadaşlara da teşekkürler. Umarım yeniden bu bölümü beğenirsiniz. Kaydedersiniz bir yerlere, açıp açıp yeniden not alırsınız. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir program olduğu için geri bildirimleri de bekliyoruz. Lütfen herhangi bir yerden yorum yapın ve şunu böyle yapabilirdiniz. Şunu lütfen sorun deyin bize. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.